Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 7.
Lozan Antlaşması 24 Temmuz'da imzalandı. İlk imzayı atmak için davet edilen İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in özellikle bu iş için kendisine verdiği kalemi kullandı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 309. İmzalanacak pek çok belge vardı. 141 maddeden oluşan uzun barış antlaşmasının kendisinden başka Türk boğazları üzerinde ticaret konusunda, Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus mübadelesi yani değiş tokuşu konusunda çeşitli anlaşmalar ve bağlayıcı mektuplar vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya Türkiye ile savaş durumunda olmadıkları için pazarlıklara doğrudan doğruya katılmadıkları halde barış antlaşmasını ve ona bağlı olan 16 sözleşmeyi imzalayarak kabul ettiler. Dipnot. Metin için İsmail Soysal sayfa 213-217. Sovyetler Batı ülkeleriyle Türkiye arasında yapılacak herhangi bir anlaşmaya kuşkuyla baktıkları için barış antlaşmasının imzalanması Türk diplomasisi açısından büyük bir başarının işareti olmuştu. Lozan Antlaşması, Türkiye ile Fransa, İngiltere ve İtalya'dan oluşan İtilaf Devletleri ve Türkiye ile Yunanistan ile arasında barış sağladığı gibi, Türkiye'yi bağımsız bir ülke olarak tanıyor, sınırlarını kesin olarak çiziyor ve Mustafa Kemal'in her zaman üstünde durduğu uygar dünyada geçerli olan ilke ve standartları uyguluyordu. Türkiye'nin egemenliği üzerindeki sınırlamalar çok azdı. Boğazların askerden arındırılması koşulu yalnızca 13 yıl için geçerli oldu. Ancak bir avuç hukuk ve sağlık danışmanı geçici olarak ülkede kaldı. Gümrük vergilerinin yükseltilmesine geçici olarak yasaklama getirildi. Türkiye siyasi af ilan edeceğine söz verdi. Yalnızca Ankara hükümetinin sınır dışı etmek istediği 150 kişi bu affın kapsamına alınmayacaktı. Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılmasıyla kıyaslandığında verilen bu ödünlerin önemsiz olduğu anlaşılır. Lozan Antlaşması Türkiye'ye karşı haksız davranışlara son vermişti. Barış Antlaşması dış ülkelerde doğru değerlendirildi. Türklerin bir zaferi kazananlarla kaybedenlerin rollerini değiştiren, büyük savaşı yitiren bir ulusun temel istemlerini elde etmesini sağlayan bir anlaşma olarak kabul edildi. İngiltere adına imzalayan Rumbold İstanbul'daki vekili Neville Henderson'a yazarken "Hiçbirimiz anlaşmanın görkemli bir metin olduğunu iddia edemeyiz" dedi. Lozan Barış Antlaşması en kusursuz barış antlaşması olmasa bile barışın sağladığı rahatlık Türklerin düşünce biçimine büyük bir yenilik getirecektir diye yanıtladı Henderson. Dipnot Gilbert sayfa 297. Temelinde Lozan Antlaşması 1. Dünya Savaşı sonrasında yapılan tüm uluslararası anlaşmalardan daha uzun ömürlü oldu. Ekleri neredeyse saçmalık olarak nitelendirilecek kadar ayrıntılıydı. Örneğin Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilecek salyangozlar bu ülkede en ziyade müsaadeye mazhar devlet koşullarına tabi olacaklardı. Dipnot İsmail Soysal sayfa 227. Tüm maddeleri özgürce tartışıldığından bu anlaşma zamanın sınavından başarıyla çıktı. Yunan heyetinin başkanı olan eski başbakan Venizelos bile bu maddeleri irredentist yani soydaşlarının yaşadığı toprakları kendi ülkesine katma politikası geçmişinden vazgeçme olarak gördü ve yeni atılan temel üzerinde kendi ülkesiyle Türkiye arasında farklı bir ilişkinin kurulabileceğini kabul etti. Bugünün perspektifinden bakınca Rumbold'un kaygılarının Türkiye'ye yansımış olması çok garip gibi görünüyor. Anlaşmanın imzalanmasından 4 yıl sonra Mustafa Kemal 6 gün süren nutukta bu anlaşmanın maddeleriyle Sevr Anlaşması'nın ve İstiklal Savaşı boyunca İtilaf Devletleri'nin yaptıkları önerilerin kıyaslamasını katmayı gerekli görmüş ve Lozan Anlaşması'nı yüzyıllardır Türk ulusunu mahvetmek için çabalayan ülkelerin yenilgisi olduğunu eklemişti. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir demişti. Dipnot Nutuk sayfa 510. Anlaşmanın önemini vurgulamak için imzalandığı günün yıl dönümlerinin kutlanmasına karar vermişti. Gerçi Lozan Antlaşması Mustafa Kemal'in önderliğindeki Türk milliyetçi güçlerinin çabalarının sonucudur. Ama bugün İsmet Paşa İstiklal Savaşı'nda sürdürdüğü Batı Cephesi Komutanlığından çok Lozan Kahramanı olarak anılmaktadır. Lozan'da 6 Ağustos tarihine kadar kalan İsmet Paşa, Amerika ile ayrı bir anlaşma imzalayarak bu ülkenin açık kapı politikasını İtilaf Devletleri'nin ayrıcalık istemlerine karşı bir denge unsuru olarak kullanmak istemiştir. Ancak ABD Senatosu bu anlaşmayı onaylamadığı için 1923 aralığında Türkiye'de Chester Sözleşmesi'ni iptal etti. Dipnot Ana Britannica Cilt 5 sayfa 571. İsmet Paşa'nın zafer kazanmış bir tavırla dönmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun tükenişi sayılan Mondros Mütarekesi'ni imzaladığını unutmasına izin verilmeyen Rauf için çok fazla oldu. 25 Temmuz'da Ali Fuat ile birlikte Çankaya'ya gidip anlaşmanın imzalandığını Mustafa Kemal'e bildirdi. Biraz sohbetten sonra Rauf Orbay başvekillikten istifa edip yerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ı bırakarak eski seçim bölgesi Sivas'a gideceğini açıkladı. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 8. Liderlik çekişmesinde pek de akıllıca olmayan bir adım atıyordu. Mustafa Kemal büyük nutukta Rauf Orbay'ın bu toplantıda devlet başkanının konumunu güçlendirmesini istediğini ve kendisinin de bunu onayladığını söyleyecekti. Mustafa Kemal'in yorumuna göre Rauf hilafet makamının güçlendirilmesini kastetmişti. Oysa kendisi onaylarken aklından güçlü bir başkanın yönetimi altında cumhuriyeti ilan etmek geçmişti. Dipnot Nutuk sayfa 527-528. Aslında Rauf Mustafa Kemal'in devlet başkanı olarak partilerin üzerinde, yani iktidar mücadelesi içindekilerin üzerinde kalması konusundaki isteğini diplomatik bir dille anlatmaya çalışmıştı. Ali Fuat'ın sorduğu, senin şimdi havarilerin kimlerdir bunu anlayabilir miyiz sorusu bu görüşü güçlendiriyor. Mustafa Kemal bu soruya, benim havarilerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder, bu hizmete layık ve muktedir olduğunu gösterirse havari onlardır yanıtını verdiğini söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 528. Rauf ile Ali Fuat'ın öğrenmek istediği başa geçmek için yapılacak mücadelede İsmet Paşa'ya destek verip vermeyeceğiydi. Rauf istifa ederek İsmet Paşa'nın yükselmesine karşı çıktığını ve kendisine Ali Fuat'ın yardım edeceğine güvendiğini gösteriyordu. Ulusal direnişin önde gelen isimleri arasında yaşanan iktidar mücadelesi, İsmet Paşa'nın dönüşünde Ankara'da düzenlenen törene Rauf'un katılmamasıyla açığa çıkmış oldu. İsmet Paşa anılarında bu çekişmenin kendisini şaşırttığını söylüyor. Eğer şaşırdıysa bu saflığı hiç de karakterine uymuyordu. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 152. Rauf'un istifası 4 Ağustos'ta geçerlik kazandı ve yerine Fethi Okyar geçti. İsmet Paşa'nın Ankara'ya döndüğü 13 Ağustos'ta Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i başkan seçti. Hiç kimse itiraz etmedi. Etkili bir açılış konuşmasıyla Lozan Anlaşması'nı övdü. Görüşmeler aşamasının çok zor geçtiğini, çünkü yalnızca 4 yıllık İstiklal Savaşı'nın değil, 400 yıldır süre gelen bir kötülük mirasının hesabının kapatıldığını anlattı. Elde edilen başarı ilerlemeye ve uygarlığa giden yolu açmıştı. Ama henüz bu ideallere ulaşılamamıştı. Ülke neredeyse hiçbir yaşam belirtisinin görülmediği çıplak toprağa dönmüştü. Ama toprağın altında hazineler, üstünde ise soylu ve kahraman insanlar vardı. Yeni Türk Devleti Avusturya, Almanya, Rusya ve hatta Çin imparatorluklarını çökerten aynı özgürlük rüzgarlarının canlandığı bir halk devletiydi. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kendi tarihinin gelişmesinin bir meyvesiydi. Dipnot ASD Cilt 1 Sayfa 330-339. Mustafa Kemal'in en görkemli konuşmalarından biriydi bu ve Osmanlı belagat sanatının bütün olanaklarıyla huzur içinde bir Türkiye tablosu çiziyor, ülkeye saygı duyanlara saygı gösteriyor, evrensel ilerleme yarışında yer alan ülkenin kendi içindeki güçten yararlanacağını anlatıyordu. Bu dünya görüşü çok soyluydu ama koşullar son derece karamsardı. New York School of Social Work'ten mezun olduktan sonra 1923 Ağustos'unda Ankara'ya giden sosyalist Sabiha Sertel, komşuları kendisinden giysi ya da ayakkabı yerine kendi perişan giysilerini yamamak için kumaş parçaları isteyince şaşkına dönmüştü. Sabiha Hanım iki küçük kızı için bebek arabası getirmişti ve bunu gören Ankaralı kadınlar onun padişahın sarayından geldiğine karar vermişler ve küçük prenseslere layık bir araba demişlerdi. Dipnot Sertel sayfa 70. 14 Ağustos'ta meclis Mustafa Kemal'in liberal görüşlü destekçilerinden Fethi Okyar'ı başvekil olarak seçerken katı kuralcı İsmet İnönü harici vekili olarak kaldı. 9 gün sonra meclis ateşli bir tartışmanın ardından Lozan Anlaşması'nı onayladı. İskenderun ile Antakya'nın Fransa'nın mandası altındaki Suriye'ye bırakılması tekrar eleştirildi ve bazı işlerin henüz bitmediğini anımsatırcasına çoğu güney bölgelerinden gelen 14 milletvekili anlaşmanın aleyhinde oy kullandı. Dipnot Godoğlu Cilt 5 Sayfa 247-275. Ancak onay çıkacağına şüphe yoktu. 213 milletvekili, yani büyük çoğunluk, anlaşmayı onayladı. Anlaşmanın onaylanması Yunanistan ile Türkiye arasında zorunlu nüfus mübadelesi sürecini başlattı. 30 Ocak 1923'te imzalanan anlaşma etnik temelin tanımında dini kullanıyordu. Dipnot Metin için İsmail Soysal Sayfa 176-183. Sonuçta Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan 1.100.000 eski Osmanlı vatandaşı Yunanistan'a göç ederken, genelde Makedonya ve Girit'te yaşayan 380.000 Müslüman Türkiye'ye geldi. Dipnot Clock, sayfa 121. Rumların birçoğu da anlaşma imzalanmadan kaçmıştı ama Orta Anadolu'da Karamanlı olarak bilinen Türkçe dilli Rumlarla Karadeniz kıyısında ve başka bölgelerde yaşayanlar da kendilerine yeni bir vatan aramak zorunda kaldılar. Batı Trakya'daki Müslümanlarla Büyük Savaş'ın bitiminden önce İstanbul sınırları içinde yaşayan yerleşik Rumlar bu göçten muaf tutuldular. Ama yaklaşık 150 bin Rum ya kendi isteğiyle ya da zorunlu olarak eski Osmanlı başkenti ve çevresini terk etmesiyle bölgenin karakteri geri dönülmez bir biçimde değişti. Dipnot Alexandris, sayfa 104. Ermenilerin sürülmesiyle ortaya çıkan el becerilerine sahip insanların iyice azalması sorunu Rumların da ayrılmasıyla büyüdü. Zorunlu takas süreci Türklerden çok Rumları etkilerken, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya gibi diğer Balkan ülkelerinden göç edenlerle de Türkiye'nin nüfusu arttı. Dipnot, 1935 sayımı 960 bin Türk'ün yabancı ülkelerde doğduğunu gösteriyor. Bunlardan 370 bini Yunanistan, 227 bini Bulgaristan, 158 bini Yugoslavya, 70 bini Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan topraklar ve 62 bini Romanya'dan gelmişti. General Directorate of Statistics, Small Statistical Abstract of Turkey, Ankara 1948, sayfa 87. Bu göçmenlerin çoğunluğu köylüler oluşturuyordu. Nüfusun takas edilmesi ve gayrimenkul taleplerinin çözülmesi 4 yıl sürdü. Türkiye'ye göç edenlere geride bıraktıklarıyla aynı değerde mallara sahip olacakları söylenmişti. Ama giden Rumların ve Ermenilerin malları genellikle Ankara hükümetine yakın kişilerin ellerine geçti. Ve bazı durumlarda iş dünyasındaki servetlerin temelini oluşturdu. Dipnot, Türkiye'de girişimciliğin gelişmesinde daha önce azınlıkların elinde bulunan sanayi niteliklerine sahip mülklerin Müslüman iş adamlarına devrinin oynadığı rol küçümsenemez. Ayşe Buğra, State and Business in Modern Turkey, Sani, 1994, sayfa 187. Türkiye'nin en büyük şirketler grubunun kurucusu olan Hacı Ömer Sabancı, Rum ya da Ermeni sahiplerinin göçünden sonra boş kalan sanayi kuruluşlarını ve arazileri devralmak olanağıyla Kayseri'den Adana'ya gitmesi için teşvik edilmiş iş adamlarından biriydi. Adı geçen eser, sayfa 82.
Ayrım sonu.